bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay.
Bir öykümüz var. Programı hazırlayan Yeşim Aran. Teknik yapım Tufan Atalay. Sunan Oğuz Erman Güneri. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Çocuk Yazın Grubu tarafından hazırlanan Hani Her Şey Oyunda adlı kitaptan seçtiğimiz Keriman Güldiken'in Üç Taş isimli öyküsünü paylaşacağız. Çok hasta, dedi büyücü doktor Tandır. Bunu söylerken bembeyaz suratını öne eğmişti. Kral hiddetle, onu biliyoruz, çaresini söyle bize, diye bağırdı. Büyücü doktor derin derin içini çekti. Tam bir ay at üstünde yolculuk yaparak saraya gelmiş ve hiç dinlenmeden prensesi muayene etmeye koyulmuştu. Yorgun bir sesle, tek bir çare var. Sağlık taşını bulmak. O taşı prensesi gönülden seven biri avucunun içinde ısıtacak. Sonra taş prensesin kalbinin üstüne konulacak. 3 gün sonra prenses iyileşmeye başlayacak. Kralın gözlerinin içi parladı. Aylardır sevgili kızının hastalığına çare arıyordu. Dünyanın 4 bir yanından sayısız doktor, büyücü, şifacı gelmiş, günlerce araştırıp deneyler yapmışlar ama hastalığının çaresini bulamamışlardı. Şimdi kral, beklenmedik bu gelişmeyle sevinçten havalara uçuyordu. Kendini tutamayıp Tandır'a sarıldı ve onu güçlü kollarıyla havaya kaldırdı. ''Tamam, nerede o taş? Tez bulun getirin.'' Yorgunluktan ayakta zor durabilen büyücü doktor temkinliydi. Yalnız bir sorun var. Bu taş, taş ülkesinin ortasındaki zümrüt yeşil ormanda bir dağda. Demir kapılı bir mağarada saklı. Dünyada eşi benzeri olmadığı için çok iyi korunuyor. Mağaranın kapısında gece gündüz nöbetçiler bekler. O taşı görmüş olan sadece 2 kişi var. Biri taş ülkesinin kralı, öteki de taşı mağaraya yerleştiren saray büyücüsü. Yani mağaraya ulaşsanız bile içeride sizi nelerin beklediğini bilemezsiniz. Büyücü sözlerini bitirince kral yerinden doğruldu. Heybetli kaşlarını çattı ve bir süre düşündü. Sonra tüm sarayı çınlatacak bir sesle şunları söyledi. Ordu toplansın, en güçlü silahlar hazırlansın. Hayır hayır, ordu yetmez. Halkın arasından eli silah tutabilecek herkesi toplayın. Taş ülkesinden sağlık taşını almaya gidiyoruz. Tam 2 gün sonra dev bir ordu yola çıktı. En acımasız savaşçılar öne düştü. Onları keskin mızraklar, sivri oklar, gergin yaylar, sağlam kalkanlarla donanmış askerler izliyordu. En geride de mancınıkları, zehirli okları, ateş toplarını, ordunun erzakını taşıyan halktan seçilmiş askerler vardı. Herkes okçuların yayları kadar gergindi. Büyük komutan en önde bağırıp çağırıyor, kimseye acımamalarını, önlerine kim gelirse vurup öldürmelerini söylüyordu. Sağlık taşı olmazsa sevgili prensesleri ölecekti. Gidip ne olursa olsun o taşı almalı, önlerine çıkacak bütün engelleri yıkıp geçmeliydiler. Yolculuk 3 gün 3 gece sürdü. Sonunda taş ülkesinin kapılarına dayandılar. Ülkeye girer girmez ateş toplarını gönderdiler. Ardından mancınıklarla dev kayaları havaya savurdular. Taş ülkesinin insanları neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Taş kral ordusunu toplayana kadar savaşçılar çoktan ülkenin içlerine ulaşmıştı bile. Önlerine kim gelirse kılıçtan geçiriyor, bağırıp duruyorlardı. Sağlık taşını bize verin, onu nasıl saklarsınız hainler? En kötüsü zehirli okları kullandıklarında yaşandı. Çünkü zehir hemen öldürmüyor, önce kör ediyor, sonra acıyla inleterek öldürüyordu. O gün taş ülkesi dehşetle ve acıyla inledi. Acımasız saldırı ülkeyi kırmızıya boyamıştı. Taş Kral üzüntüyle olup bitenleri izlemekten başka bir şey yapamadı. Çünkü hazırlıksızdı. Saldırının kim tarafından yapıldığını ve nedenini bile bilmiyordu. Bütün bunlara bir anlam vermeye çalışıyor, ağlıyordu. Bütün bu savaş niçindi? Sonunda kralın askerleri Zümrüt Ormanı'nın ortasındaki dağa varıp mağarayı buldu. Mağaranın demir kapısındaki nöbetçiler direndi önce. Ama direnmenin bir yararı olmadığını anlayınca kapıları açtılar. Savaşçılar kolayca içeri girip biraz ileride karanlıkta göz kamaştırıcı güzellikte yeşil bir ışık saçan taşı hemen bulup aldılar. Sonra arkalarında kan revan içinde bir ülke, çıkan yangınlarla mahvolmuş bir orman ve acılı insanlar bırakıp ülkelerine geri döndüler. Kral sağlık taşını getiren muhafızı kapıda karşıladı. Taşı hemen alıp avuçlarının içinde ısıttı ve Tandır'a verdi. Al ve ne gerekiyorsa yap. Tandır hemen prensesin yanına koşup taşı kalbinin üzerine yerleştirdi. Tam 3 gün beklediler. Ama bir değişiklik yoktu prensesin durumunda. Kral köpürdü. Tandır! Tandır, başını uçuracağım senin! Tandır hiç de korkmuşa benzemiyordu.
İzin verin kralım. Bir kez muayene edeyim prensesi, dedi.
Muayene bitince bu sefer korkmuş bir ifadeyle geldi kralın yanına.
Kralım, dedi. Savaş hazırlıkları, savaş, taşın saraya getirilmesi. Bütün bunlar çok uzun sürdü. Hastalık ilerlemiş. Bu taş işe yaramıyor.
Kral olduğu yere çöktü.
Ne yapacağız peki şimdi? Dedi zor duyulur bir sesle. Taş ülkesinde bir taş daha var, diye cevap verdi Tandır. Direnç taşı. Bu taş sağlık taşından çok daha güçlü. Hastalık çok ilerlediği için prensesin sağlığına kavuşacak gücü kalmamış. Bu taşla güç kazanırsa sağlık taşı o zaman bir işe yarayabilir.
Kral önce sevinçle ayağa kalktı. Ama çok geçmeden başka bir gerçeği fark etti. Bir savaşa daha girecek gücü kalmadı ülkenin. Ordumun yarısından çoğu bir önceki savaşta telef oldu. Üstelik ülkenin bütün servetini silahlar ve paralı askerler için kullandım. Ayrıca bu sefer karşımızda daha düzenli, hazırlıklı bir ordu bulacağımızdan da eminim.
Ne yapacağım şimdi ben? Dedi.
Yere çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eliyle salonun boşaltılmasını işaret etti. Şimdi koskoca salonun surlarını çınlata çınlata ağlıyordu. Sabahın ilk ışıklarına kadar da böyle ağladı. Gün doğmak üzereyken gücü tükendi, tahtının dibine kıvrılıp uyuyakaldı. Birden büyük bir gürültüyle salonun kapıları açıldı. Nefes nefese içeri giren muhafız, "Efendim, efendim, Taş Kral burada, sizinle görüşmek istiyor." dedi. Kral hemen toparlanıp tahtına oturdu. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. "Taş Kral buraya niye gelsin ki? Ordusu da yanında mı acaba? Bu kadar kısa sürede bir ordu toplamış olamaz. Yoksa beni öldürmeye mi geldi? Efendim?" Kral muhafızın sesiyle irkildi ve soran gözlerle baktı. "Efendim, Taş Kral'ı kabul ediyor musunuz? Buyur edeyim mi?" "Yalnız mı?" diye sordu kral. "Yalnız efendim, sadece bir arabacıyla gelmiş ama arabacı dinlenme salonunda. Taş Kral sizinle yalnız görüşecekmiş."
"Gelsin," dedi kral. "Yalnız en iyilerinden iki muhafız getir beni koruması için. Ne olur ne olmaz. Bir delilik yapmasın bu adam."
Biraz sonra Taş Kral içeri girdi. Ak bir sakalı, yemyeşil ve kocaman gözleri vardı. O kadar uzun ve inceydi ki salondaki sütunların arasında arada bir gözden kayboluyordu. Yeşil kaftanını sürüye sürüye yaklaştı. Işığı sönmüş yeşil gözleriyle krala baktı. "Sordum, öğrendim. Ülkemi yakıp yıkan kral sizmişsiniz," dedi keskin bir tavırla. Çok kızgındı ama yine de sakin olabiliyordu.
Evet," dedi kral tahtında ezilip büzülerek.
Muhafızlara sorsan yenilen kralın Taş Kral değil de kendi kralları olduğunu söylerlerdi. Görüntüleri böyle bir izlenim veriyordu. Dik ve sağlam görünen Taş Kral, ezilmiş, bükülmüş olansa kendi kralları. "Neden?" diye sordu açıkça Taş Kral.
"Çünkü,"
dedi kral, bir yandan ağlamaya, bir yandan da kızının başına gelenleri anlatmaya koyuldu. Sözlerini bitirirken, "İşte böyle," dedi. "O kadar savaştım, o kadar insan öldürdüm. Ama kızımı yine de iyileştiremedim." Taş Kral bir süre sessiz kaldı. Sonra krala yaklaşıp eline dokundu. "Peki sağlık taşını neden benden istemedin? Onu almak için sadece istemen yeterliydi. Bunu yapmak hiç aklına gelmedi mi senin?" Kral şaşkınlıkla kocaman yeşil gözlerine bakıyordu Taş Kral'ın.
donup kalmıştı. Salonda ölüm sessizliği vardı şimdi. Taş Kral sessizliği bozdu.
Yarın direnç taşı elinde olacak. Kızın iyileştikten sonra onu geri alacağım. Tabii sağlık taşını da. Bunun karşılığında yakıp yıktığın ülkemi yeniden inşa etmemde bana yardım edeceksin. Senden intikam da alabilirdim. Ama o zaman ne benim kayıplarım geri gelir ne kızın iyileşirdi. Sadece halkın, sen ve ikinci kez savaşan askerlerim daha çok acı çekerdik. Ülkemde iyileşmesi güç yaralar açtın. Ama bir yarayı yeni yaralar iyileştirmez. Bundan sonra savaşmadan önce başka çareler olabileceğini de düşün, dedi ve salondan çıktı. Sonra her şey söylenildiği gibi oldu. İki ülkenin de yaraları sarıldı. Prenses iyileşti ve kraliçe olup ülkeyi yönetmek için eğitim almaya başladı. Ama kral tam olarak mutlu değildi. Sanki göğsünün üstünde bir taş varmış gibi hissediyordu. Ancak bu taş ne sağlık taşı ne de direnç taşıydı. Bu taş vicdan taşıydı. Her saniye göğsündeki bu taşın ağırlığını hissediyor, bazen taşın ağırlığı yüzünden çok zor nefes alıyordu. Bu ağırlık da suçluluk duygusunun ağırlığıydı. Ve yeryüzündeki başka hiçbir taş bu ağırlığı ortadan kaldıramıyordu. Kral bu ağırlıktan kurtulmak için taş ülkesinin halkına ömrünün sonuna kadar yardım etti. Yaptığı her yardım, ettiği her iyilik göğsündeki ağırlığı biraz daha hafifletiyordu.
Bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay.
Bir öykümüz var. Programı hazırlayan Yeşim Aran, teknik yapım Tufan Atalay, sunan Oğuz Erman Güneri.